evvelki derse iktifan burada, bu mevzuda sadece yüzlerce ayetten sadece iki tanesinin mefhumunu arz edeceğim. Kısaca edebi tahlilatına girmeden, Kur'an müşriklerin, mülhitlerin inkar sadedinde irad ettikleri küfür ve küfranlarını evvela ifade eder. قَالُوا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اَيْذَا مِتْ bir ayette اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Başka bir ayette قَالُوا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا عِذَامًا وَرُفَاتًا اَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Evvela onların küfür ve küfranlarını. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ve arkasından da bunlara cevabı verir. Ben bunlardan sadece وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ اِلَى آخِرِ السُّورَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. İki tane ayetin içinde mülhidin inkarına karşı dört vecihle delil istar ediyor Kur'an-ı Mucizül Beyan. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Bir mesel irad ediyor ve halkını unutuyor. Übey ibn-i Halef veya Ümeyyet ibn-i Halef, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkarak, elinde çürümüş bir kemiği ovalayarak, onları toz haline getirerek, kendi hilkatını unutarak, nasıl yaratıldığını unutarak, مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Şu çürümüş kemikleri kim ihya edecek diye Allah'a karşı meydan okuyor. Mübarezede bulunuyor Allah'a karşı. İtiraz bu, kafirin itirazı bu. Kemik dirilir mi diyor. Ama bu arada Allah ona bir söz söyletiyor ki, hüccettir bu, birinci hüccet. وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Kur'an onun sözünü hikaye ediyor. Elinde kemiği uvalıyor, toz haline getiriyor, halkını unutuyor, hilkatını, fıtratını unutuyor. Nasıl ilk neşet ettiğini unutuyor da, kim bunları ihya edecek diyor. Birinci hüccet bu, وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Kendi halkını unutuyor, zavallı. Kendisi şu anda hayatta, ayakta duruyor. Kendisini teşkil eden şeyler tamamen camit şeylerdir. Demirin maddesidir, kömürün maddesidir, bakırın maddesidir. Camit ve cansız şeylerdir. Kendisini teşkil eden fosfordur, kendisini teşkil eden kükürttür. Kendisini sizin tüplerinizde yaktığınız gazlar teşkil eder. Karbonlar teşkil eder, oksijenler teşkil eder. Havada çeşitli camit cansız gazlardan, çeşitli moleküllerden mürekkep hilkatını unutuyor da مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ diyor. Delil aramaya ne lüzum var, sen varsın ya, sen nasıl oldun, seni şu vaziyette yaratan yine yaratır. Sen hilkatı başka türlü izah edebiliyor musun? İzah edemeyeceğine göre öyleyse sen başkalarını sayarken, hesap ederken kendini hariç tutuyorsun. Benzetmek olmasın, hoca altındaki merkubu diğer merkepleri sayarken unuttuğu gibi sen kendini göremiyorsun. وَنَسِيَ خَلْقَ. Sen nasıl varsın şimdi şu anda? Öyle bir dil ve delilsin ki konuşmaya hiç lüzum yok. Dimdik ayakta dururken sen kemikten de taştan da demirden de canlının olabileceğine delalet ediyorsun. Delil aramaya ne lüzum var? Bir hüccet, Kur'an'ın delili. Öyle besatet içinde anlatılır ki bu, benim az çok işin filozofyasını yapma mahiyetinde anlattığım şeyler ilim adamının anlayacağı şeydir. Ama avam da kendisi alabileceği şeyi alır. Sen varsın ve sen bir dil ve delilsin. Beni var eden beni var eder. İşte bunu ifade ediyorsun. وَنَسِيَ خَلْقَ. İkinci delil. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Belki bunu herkes anlamadı. Belki bunu herkes anlamaz diye tafsil ediyor dilini öpeceğim Kur'an. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. İlk defa kim inşa etti onu? Malzemesini kim hazırladı? İnce eleklerden kim eledi? hassas mizanlarla kim tarttı, kim ölçtü, harcını kim ihzar etti, şu nispette efendim protein olacak, şu nispette karbon olacak, şu nispette oksijen olacak, şu nispette hidrojen olacak, şu nispette kükürt olacak, şu nispette demir olacak, şu nispette bakır olacak. Bunları belli mizanla kim tarttı, kim ölçtü, kim bir araya getirdi, inşa diyor. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةً İlk defa kim inşa ettiyse onu, kim bulduysa bu malzemeyi, kim onun muhtaç olduğu şeyleri tedarik ettiyse, kim baş başa omuz omuza şu camit serreleri verdirdiyse, kim şu binayı baştan kurduysa, yıktıktan sonra o yapacaktırdı onlara. Şu kubbe-i âlişanı görüyorlar ya, yıldız yıldız semayı müşahede ediyorlar ya, bir nizam ve intizam içinde dönen şu semayı ve kainatı her an müşahede ediyorlar ya, ve sonra dönüp nefislerinde çok şey müşahede ediyorlar ya, bu iki alem arasında bir zaptu raptı, bir nizam ve intizamı başta kim vaz ettiyse, insanı o diriltecektir diyor. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ O her şeye nigahban, her şeyi bilmekte ve her şeyden haberdardır. Hiçbir şey kayıp olmamaktadır. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَاِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يفٌ Biz onların vücutlarından kaybettiği, onlardan noksanlaşan her şeyi bilmekteyiz andolsun ki Allah buyuruyor. Hiçbir zerreniz taburunu, bölüğünü kaybeden bir nefer gibi kaybubet etmeyecektir. Her şey muhit ilminin sınırları içinde, onun emri istikametinde hareket edecektir. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Her şeye nigahban, her şeyin evvel ve ahirinden, ilk ve sonundan, encamından haberdardır. Bu da ikinci delil. Sizi inşa eden sizi inşa edecektir. Maddenizi ihsar eden, düzen, koşan sizi yeniden inşa edecektir. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ O Allah değil mi ki gökleri ve yeri yarattı? Buyurun işte meydan, Allah'ın düzeni gibi bir düzen kurun. Buyurun teknik imkanlarınıza rağmen, elde materyalin bulunmasına rağmen, bütün tebabet sahası emrinize amade olmasına rağmen, kimyahaneleriyle ilim emrinizde çalışmasına rağmen, buyurun yapın bir canlı, buyurun kurun bir düzen, kuramıyorsunuz. Kuramadığınız bu düzen her şeye muttali olmanıza rağmen size ne anlatıyor? Bu gökler ve yer biri tarafından kurulmuştur. Bu gökleri ve yeri başta kuran, tanzim eden Allah değil mi? اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O Allah değil mi? Sizi yeniden ihya etmeye, emsalinizi ihya etmeye muktedir olsun. Halbuki bir şeyi eğer zorluk bahis mevzu ise, yapmak baştan zordur. Edison başta ampulün içine elektriği sokmak için çok zorlamıştır. Hiç de bir tarafında ışık görünmeyen elektron akımlarından bir ışık meydana getirme işi onun göbeğini çatlatmıştır. Belki 300 bin defa ampul patlatmış, tecrübe yapmıştır. Ama iş bir kere yapıldıktan sonra 60 defa kırılsa rahatlıkla yapacak, düzene koyacaktır. İlk Mercedes arabası kurulurken esas onu yapan mühendisin kafasını çatlatmıştır. Fakat sistem kurulduktan sonra fabrikaya demir girmiş, öbür taraftan Mercedes çıkmıştır. Kur'an nazarınıza bunu veriyor. Gökleri ve yeri ciddi bir ahenk içinde, bir musiki ahengi içinde yaratan, enzarınızı arz eden Allah Celle Celaluhu, sizin emsalinizi yaratmaya muktedir değil miyim? Baştan bir kitabı yazan, sonra o kitap dağıldıktan sonra bir araya getirmeye muktedir değil mi? Bir aleti, bir edevatı, bir fabrikayı baştan düzen koşan, sonra yeniden tamir etmek için parçalarını birbirinden ayıran o zat, yeniden o parçaları bir araya getirmeye muktedir değil mi? Demek suretiyle hangi sahada ve hangi fende ihtisas yaparlarsa yapsınlar, ilk başta yapanın, sonra daha mükemmel ve daha rahatlıkla her şeyi fevkaladesiyle yapacağına dikkati çekmektedir. Bu da üçüncü delil. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ. Onun için Kur'an-ı Kerim soluk soluğa, بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Evet, o Allah yaratır. Hallâku alim odur. Yaratan başta odur. Ve her şeyi bilen, bilerek yaratan odur. Siz de kainata baksanız bunu göreceksiniz. İşte sadece bir yerdeki cevabına, mülhitlere cevabına Kur'an-ı Kerim bu kadar zengin olarak ehemmiyet verir, ele alırsa ben bir iki misal arz etmeyi düşünüyordum. İmkan el vermedi. 100 tane ayetin bu mevzuda haşri anlatma hususunda ne kadar zengin olacağını idrak ve anlayışınıza havale ediyorum. Ezan-ı Muhammed okunduğu için ben münasebetsiz bir yerinden kesme lüzumunu duydum. Uygun olmadı. Tasavvurumda bir ayetin tahlili daha vardı. Cenab-ı Hak imkan bahşederse, imkan elverirse inşallah Teala bir sonraki derste hulasa ederek başka bir mevzuya intikal ederiz inşallah Teala. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Kainattan filozofa kadar, fikir adamına kadar, ondan nebiye kadar, nebilere kadar, ondan nebilerin sultanı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar aklı işba edici, kalbe itminan getirici mahiyette öldükten sonra dirilme hakikatine parmak bastıklarını, mühür bastıklarını ve beşerin en mühim meselesi olduğunu ilan ettiklerini müşahede ediyoruz. Cenab-ı Hak bu binlerce dilin anlattığı büyük hakikattan kalbimize irfan ve izan ihsan eylesin. Bizi buna imanla mamur kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.
Bu kardeşimiz de yine Kur'an'dan da bir şeyler yazarak bir şey soruyor. İrad edilen bazı deliller Zebih İshak'tır. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ أَلَا اِنِّ اَذْبَحُكَ. Ayetin zahiri ona delalet etmez mi? Diyor. Sonra alttak وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Yusuf'un nesebi zikri varid olan hadisi şerifte Yusuf'u Nebiyullah İbni Yakup İsrailullah İbni İshak Zebihullah. Bu lafzıyla hadisi de hatırlamıyorum. Yusuf, Nebiyullah İbni Yakup İbni İshak İbni İbrahim. Hatta başka bir rivayette, İnne Kerim İbni Kerim İbni Kerim İbni Kerim, Yusuf İbni Yakup İbni İshak İbni İbrahim. Bu kardeşin sormak istediği şey de şudur. Hazreti İbrahim, Allah'ın salatu ve selam üzerine olsun, İshak ve İsmail ismindeki çocuklarından bir tanesini boğazlama meselesi rüyasında kendisine gösterildi, boğazlamaya karar verdi. Bu boğazlanana zebih diyoruz. İshak mı zebihtir, İsmail mi zebihtir? Umumiyet itibariyle Talmud yazarları bunun İshak olduğunu iddia ederler. Katiyen İshak'tır derler, İsmail değildir derler. Bizim İslami kaynaklarda da daha ziyade bu gibi meseleler, bunu da bir bayram münasebetiyle bakarken faydası var vaaz etmenin. Daha ziyade bizim kaynaklarda da Hazreti İshak'a dair çok kuvvetli rivayetler var. Yani Zebih'in İshak olduğuna dair rivayetler var. Ama Hazreti İsmail olduğuna dair de rivayetler var. Bu kardeşimiz sorusunun sonunda da şunu diyor. Ve diğer bir hadiste اَنَبْنُ الزَّبِحَيْنِ Ben iki boğazlananın oğluyum diyor. Bunlardan bir tanesi Hazreti İsmail bu hadise göre. Bir tanesi de malum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem pederleri Hazreti Abdullah'ın boğazlanmaya maruz kalması. Hazreti İsmail'in meselesini herkes bilir, çok dinlemişsinizdir vaizlerde. Hazreti İbrahim aleyhisselam olacak bir çocuğunu Allah için boğazlamaya söz vermişti. Ve sonra da Hazreti İshak veya Hazreti İsmail olunca Cenab-ı Hak rüyada ihtar buyurdu. Bir, iki, üç, dört defa ihtar buyurunca hakikat olduğunu anladı. Ve Mina'ya kadar geldi. O akabelerden geçti. Cemre-i Akabe'ye gelince şeytan İsmail veya İshak'ı baştan çıkarmak istedi. Ona taş atılıverdi. Biz taş atıyoruz bugün orada, Akabe'de. Sonra orada bir şey tutturamayınca ikinci şeytana, usta şeytana geldi. Orada da taş atıldı. Sonra ula şeytana geldi. Orada da taş atıldı. Hazreti İsmail Orada malum yatırıldı, sonra Allah müsaade etmedi, kesilmedi. Kurtuldu, kurban edildi. Ne kurban edildi? Ebu Kubeys tepesinden bir kurban geldi, o kurban edildi. Cennetten bir kurban geldi, o kurban edildi. Orada bir kurban vardı, o kurban edildi. Cibril-i Emin'in işaretiyle Mekke'deki hayvanlardan biri kurban edildi. Ne edilirse edilsin, bunlardan münakaşa, lafzi münakaşadır. Ama umumiyetle destanlarda Cibril gökten bir kurban getirdi ve o kesildi şeklindedir. Birinci kurban babası, Efendimiz'in kurban babası budur. İkincisi de malum, bu gibi şeyleri mazi yazarları yazar, İbn-i İshak gibi. Bunu da herkes bilir, daha çocukluğumuzda duyduğumuz şeylerdir bunlar. Zemzem kuyusu kapandıktan sonra Abdülmuttalip bir rüyaya binaen Zemzem kuyusunu açtı. Ve bu Zemzem'le alakalı münakaşa, mücadele olunca da Allah bana zayıftı, fakirdi o gün, kendisini himaye edecek kimsesi yoktu. Benim de eğer taallukatım, akrabalarım olsaydı üzerime böyle gelemezdiniz dedi. Allah bana 10 tane evlat verirse birini kurban edeceğim dedi. Sonra sırasıyla hepsi oldu ve Efendimizin muhterem pederleri Abdullah da oluverdi. Ne yapayım diye düşünürken işaret ettiler, dediler kura çek. Kura çekti, Abdullah'a düştü. Bu 10 kişiden Abdullah'a düştü. Bir daha çektiler, yine Abdullah'a düştü. İstemiyordu onu yapmayı da. Bir daha çekti, yine Abdullah'a düştü. Sonra işaret ettiler, dediler bir kahin var, ona sor, o bilir. Cahiliye devri, putperestlik hüküm ferma. Bütün bu vakalar ne derece doğru, İbn-i İshak naklediyor. Hadislerde gördüğümüz sıhhati bunlarda çok göremeyiz. İbn-i İshak, mazi mevzunda imamdır, Muhammed İbn-i İshak. Fakat Buhari, Müslim gibi bir kitap değildir. Kahine sorunca kahin şöyle dedi, 10 deve bir tarafa, Abdullah'ı da bir tarafa koy. Kur'a çekiverirsin. Develere çıkarsa develeri kesersin. Abdullah'a çıkarsa 10 deve daha ilave et. Bir daha Abdullah'a çıkarsa 10 deve daha ilave et, 10 deve daha ilave et, 10 deve daha ilave et. Ne zaman deveye çıkarsa o sayıda deve kes dedi. Kahinin sözüne inandı, geldi öyle yaptı. 10 deve Abdullah'a çıktı, 20 deve yine Abdullah'a çıktı. 100 deve oluncaya kadar Abdullah'a çıkıyordu. 100 deve olunca çekti develere çıktı. Bir daha çekti yine develere çıktı. Bir daha çekti yine develere çıktı. Kanaatı katiye hasıl oldu ki içinde artık develeri keseceğim, develeri kesti. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enebnü zebiheyn diyorsa işte iki defa böyle kesilmeden kurtulmuş olması itibariyle ben iki defa kesilmeye maruz kalmış babanın evladıyım demektedir. Bir İsmail, bir de muhterem pederleri Abdullah. Ama enebnü zebiheyn hadisi şerifini ben şahsen hadisler arasında görmedim. Şahsen görmedim diyorum, mülahaza dairesi açıktır. Bakabilirsiniz, merak ettiğim için bakmıştım. اَنَبْنُ الزَّبِحَيْنِ veya ذَبِحَتَيْنِ hadis-i şerifini hadis olarak bilmiyorum. Şimdi meselemize gelince, İshak mı zebihtir, İsmail mi zebihtir? Hangisi olursa olsun Allah'ın salat ve selamı hem onların hem de babalarının üzerine olsun. Fakat Kur'an-ı Kerim üzerimde, ben müsaade ederseniz o surede ayetlerde takip edeyim onu. Bu kardeşin de soruda gösterdiği ayet, 101. ayet, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ onu halim, selim, yumuşak huylu bir çocukla tebşir ettik deniyor. Ve sonra da bu çocuk, Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği şey, Hazreti İbrahim'le yürüyecek hale gelince, çocuğuna şöyle dedi, rüyamda seni kestiğimi görüyorum ben. Artık bir bak, düşün, ne yapayım ben, diyordu. O da, babacığım, Allah'ın sana emrettiği şeyi harfiyen yerine getir, isaf et. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, diyordu. Bu babasıyla yürüyecek hale gelen İsmail mi, İshak mı? İşte mesele burada. Ve derken teslim oldu. Babası yanını yere getirdi, başını yere koydu. Ve Allah ferman ediyor. O esnada biz İbrahim'e seslendik. Ey İbrahim! Sen rüyanı doğruladın. Rüyanda gördüğün şeye sadık oldun. Biz ehli ihsanı böyle mükafatlandırırız diyor. Ve bu onlar için bir belaydı. Ve sonra fedeynahu bizibhin azim. Büyük bir kurban, fidye olarak verdik. Karşılık, kurtarma, necat kurbanı olarak. Ve tereknahum fil ahirin. Dikkat edilirse burada febeşşernahu bi gulamin halim geçiyor bir. Hemen birkaç ayet sonra, mesela 112. ayette اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ diyor ve zekeyi veriyor. Bunlar bizim mümin kullarımızdı. Demek ki evvela İsmail olmuştu. Bu meseleler İsmail'in başından geçmişti. Çünkü arkada diyor ki وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَب۪يًّا مِنَ الصَّالِح۪ينَ biz İshak'ı da Nebi, Salih olarak İbrahim'e yine tebşir ettik. Önce anlatılan demek İshak'tan başka birisi. On ayet sonra وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَب۪يًّا مِنَ الصَّالِح۪ينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُب۪ينَ diyor. Şimdi hadis-i şerifler çok mevsuk olmadığından, hususiyle bu gayri mevsuk şeyleri İmam Suyuti Dürrül Mensur'unda bir araya getirmiştir. Hepsini bu mevzudaki rivayetlerin. Mevsuk olmadığından onlara itimat edeceğimize ayeti itimat etmek daha uygun olacaktır. Ayette birisini anlatıyor, kurban olarak onun arz edildiğini anlatıyor ve fidye-i necatın ona geldiğini anlatıyor. O vakayı fezzeke ile bitiriyor ve sonra diyor ki وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَب۪يًّا مِنَ الصَّالِح۪ينَ Nebi ve Salih olarak da sonra İshak'la tebşir ettik diyor. Bundan anlaşılıyor ki vakalar başından geçen İshak değildi, İsmail'di. Öyleyse asıl Zebihullah Hazreti İsmail'di. Ama İshak da olabilir dese insan dalalete gitmez. Meseleyi esas karıştıran rivayetlerin her ikisi hakkında da çok olması meselesidir. Ben onları aşarak haddimin fevkinde ayet-i kerime ile meseleyi arz etmeye çalıştım. Kusura bakmayın. Yorulmadınız değil mi?
İkinci mesele, şeytanın bir zamanlar ülül azim bir melek olduğu söylenmektedir. Meleklerde emre itaatsizlik mevzu bahis olmadığına göre Cenab-ı Hakk'ın Adem'e secde emrine itaatsizliği nasıl olmuştur? Şeytan ayrı karakter ve yaratılışta bir melek miydi? Bu mevzu, bilmiyorum anlatıp anlatmadığımı, şeytanın Allah'a isyanı kat'idir. Kur'an-ı Kerim'in sarih ayetleri bunu anlatır. Cenab-ı Hakk'a secde mevzuunda baş kaldırmıştır. Ve daha evvel şeytan Cenab-ı Hakk'a itaat ediyor gibi bir kısım durumu da vardır. Bu iki hususa delalet eden ayet buluyoruz. Şeytanın melekler içinde yeri yoktu ise şayet Kur'an-ı Kerim secde emrinde onu istisna ediyor. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِيسِ Bütün melekler secde ettiler ancak iblis etmedi. İblis zaten secde etmeyen bir insan idiyse şayet istisna etmek olmazdı, olamazdı. Arapça kaidelere göre bu istisnaya biz munkatı istisna diyoruz. Bu ise fasih kelamda vakı olmaz. Avamın sözünde olur. Bana insanlar geldiler ancak tavuklar gelmedi sözünü avam konuşur. Edebi dilde bu sözün irapta mahalli yoktur. Şeytan meleklere dahil olmadığına göre istisna yapılmamalıydı. Başka bir ayette ise diyor ki iblis baş kaldırdı ve kâne minel cin. Zaten cinlerdendi. Kâne minel cin. Ebu'l-Beşer Adem, bidaye ve nihaye sahibi İbn-i Kesir'in bir araya getirip cem etmesiyle Ebu'l-Can da can, cinlerin babası da can, şeytan da bunlardandır. Kur'an diyor ve kâne minel cin. İbn-i Abbas'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte şeytan melaike-i kiramın içinde hilkatı başka. Melaike-i kiramın içinde yeryüzünde Allah'ın emrine itaat etmiş, isyan eden cemaatleri tark ve tefhid etmiştir. Beşerden evvel can vardır yer üzerinde. Allah'a kulluk yaparlar, evlenirler, erkeklik dişilikleri vardır. Cinler gibi bir şey. Bunların isyan ve tuğyanları son haddine varınca tefhid edilmişlerdir. Ve sonra Cenab-ı Hak beşeri yaratmıştır. Ama İbn Abbas'ın bu sözüne karşılık pek çok tarihlerle sahabe-i kiramdan rivayet edilen hadis-i şeriflerde şeytanın aslen, faslen cinlerden geldiği ifade edilmektedir. Bu hesaba göre bendeniz bu iki meselenin arasını telif ediyorum. Şeytanın içinde esasen bir küfür tohumu vardı. Nitekim Cenab-ı Hak وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْاَرْضِ halife dediği zaman yeryüzünde halife yaratacağım. O melaike-i kirama benden büyük olursa itaat etmem. Küçük olursa da ezerim dedi. Bundan anlaşılıyor ki içinde bir küfür tohumu vardı. Muktezayı, fıtratı gizliydi içinde. Vasat ve zemin gerekiyordu ki hortlasın bu duygu. Beşer tarihinde şerrin tohumu olarak neşet etmiş kimseler vardır. Bunlar vasatını bulduğu zaman neşvi nema bulmuş, şerirli hale gelmiştir. Vasatını bulamadığı zaman bodurlaşmış, yok olmuştur. Mesela bir karamite hareketini idare eden kimse, karmatilik, vasatı bulduğundan dolayı yeşermiş, neşvi nema bulmuş, ümmeti Muhammed'i kılıçtan geçirmiştir. Bir Hasan Sabba Deccal'ın tekidir. Vasatı bulduğundan dolayı hortlamıştır. Ama bunlardan daha tehlikeli, Resul-i Ekrem'in bizzat dikkatle üzerinde durduğu İbn-i Sayyad vardır Medine-i Münevvere'de. Sahabi kıskıvrak sıkıştırmış, bunun sesini soluğunu kesmiş, neşvi nema bulmasına imkan vermemiştir. Bu korkunç hortları hortlatmamıştır. İşte şeytan vasatı bulduğu zaman hortlayıverdi. Allah karşısında isyan bayrağını çekti. Zaten şeytanlık duygu ve düşüncesi vardı. Adem'e secde et deme meselesi bardağı taşıran damla oldu. Nifak birdenbire neşvi nema buldu. İçteki küfür dışa taştı. İçte vardı bir küfür. Allah'a karşı itiraz edebiliyordu. Niçin, neden sorabiliyordu? Melekler bir gün istifzar mahiyetinde اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْرِكُ الدِّمَاءَ demişlerdi. Yeryüzünde ya Rabbi sen kan dökecek, kana girecek, fesat çıkaracak kimseleri mi yaratacaksın? Cenab-ı Hak Adem'i yaratınca onlar dediler ki لَا اِلْمَ لَنَا لَا اِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Ya Rabbi sana sığınırız, biz bir şey bilmiyoruz. Sen ne öğretiyorsan onu biliyoruz dediler. Ama şeytan işte bu durumda, bu dönemde bu zikzakta yolu alamadı, uçurumdan aşağıya gitti. İçindeki nifakı batırdı ve sonra küfrün temsilcisi olarak zuhur etti, insanlığın karşısına dikildi. Pek edep göremezsiniz şeytanda. Secde etmedi Adem ama emre itaatteki inceliği anlaması lazımdı. Halbuki o şöyle dedi. اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ تِيْنَا Çamurdan yarattığına secde eder miyim? اَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِيْنٍ Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Bunlar af buyurun küstahlık ve suyu edeptir. Bunlar bir maziye delalet ediyor. Bu sel, bu çağlayan işte bir reşaya delalet ediyor. Belli ki şeytanın içinde bir maraz varmış, Hazreti Adem'e secde bahane olmuş ve küfrü meydana çıkmış. Daha sonra küfrü meydana çıkınca da kalbinde marifet-i saniye yer kalmadı. Nasıl şimdi pek çok kimselerin kalbinde marifet-i saniye yer yok? Bütün kainat ayet ayet hüzme hüzme kalplerine girse, onlar marifet-i saniye adına arının burnundaki hüzme kadar bir şey alamıyorlar. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بَلْ غَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Kalpleri damgalanmış, mühürlenmiş. فَتُوبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Basılmış mühür, artık hiçbir şey anlamıyorlar. Anlama niyetinde değiller. Cenab-ı Vacib-ül Vücud bizi muhafaza buyursun. Şimdi marifet adına onlara ne anlatırsanız anlatınız, hüsnü kabul görmeyecektir. Çünkü içte bir alıcı cihaz olacaktır ki haber versin. Gelen mesajları karşılasın. Hiç alıcı bırakmamış. Bunlara deniyor ki ikinci fıtrat kazanmışlar. İlk fıtratta vicdan selimdi. Hanif fıtratıydı. Hak'tan gelen her şeyi kabul edecek mahiyetteydi. Bu noktaya işareten muhbir-i sadık, kullu mevludin yuladu alal fıtra veya ala fıtratil islamiyye. Thumme ebevahu yuhavvidani ev yunassirani ev yumeccisani. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar, sonra ya annesi babası tarafından Yahudileştirilir, ya Nasranileştirilir veya Mecusileştirilir denmektedir. Fıtratı saniye iktisap etmiş olan bu kimseler artık içte bir alıcı olmadığından dolayı kabul edemezler. Şeytanın fıtratı da budur. melek, cin ve şeytan bahsini, melaike-i kiramın sonunda cin, şeytan bahsini az dahi olsa izah etmeyi düşünüyorum. O zaman şeytan faslına yeniden avdet edeceğim için şimdi beni bu kadarlıkla mazur görün. Soru ağırlığıyla sohbetin sonuna rastladı.
Muhterem Müslümanlar, can ve mal sermayesini değerlendirmek, muhakkaten bulunduğumuz şu mezraada, ziraat yapacağımız yerde Allah'ın bize verdiği bütün tohumları zahiren çürümek üzere yerin altına atacak, hakikatta onların sümbürlenmesini temin edecek bir yola, bir duruma Cenab-ı Hak bizi lütfetmiş, hidayet etmiş, çıkarmış. Burada iyi ve kötü, az çok, büyük küçük, kıymetli kıymetsiz, Allah yolunda vereceğimiz ve kullanacağımız her şey bir bakıma toprağa gömülmüş bir çekirdek, bir habbe, bir tane gibi barında yüzlerce, binlerce sümbül ve başa yetiştirmeye müheyya bir ilk sebep, bir şart-ı adidir. Allah yapılan bütün hasenatı minimum olarak bire on lütfeder, onun inayetidir. Bir iyilik yapar, on mukabele görürsün. Ama malıyla Allah yolunda cihadın minimumu bire yedi yüzdür. Mevizenin başında okuduğum ayeti kerime bunu sarih olarak ifade etmektedir. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِيلٍ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ 7 tane başak çıkaracak ama her başakta 100 tane olacak senin tek tanenden. Tek tohum atacaksın. En azından 700 semere alacaksın. İnayetiyle Allah büyüttükçe büyütecek, rahmetiyle derinleştirdikçe derinleştirecek ve öbür alemde seni mes'ud ve bahtiyar kılacak. İstidradi bir noktaya dikkatinizi istirham edeyim. Başkalarının sizin zimmetinizde hukuku olabilir. Başkalarına zulüm ve cevir yapmış olabilirsiniz. Ve öbür alemde sizin hasenatınız alınır, verecek bir şeyiniz yoksa karşıdaki alacaklıya verilir ve siz hasenatsız olarak kalırsınız. Daha doğrusu hasenattan mahrum kalırsınız. Ama bu aksu ita hasenat arasındaki sizin amelinize birebir tereddüt edenler arasında cereyan eder. Allah'ın fazlının geliştirdiği ve yetiştirdiği şeylere başkalarının hakkı hak üzere eli uzanamaz ve alamazlar. Binaenaleyh Allah yolunda serin birin şayet 700 olmuş isem bu 700'e başkasının eli uzanamayacak, hakkı dahi olsa alamayacaktır. Alacağı şey sadece senin birine karşı bir olandır. Bu hususu bilhassa dikkatinize arz ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmeti, geniş merhameti, biri 700 yapar, bazen 7000 yapar, bazen 7 milyon yapar. Bu ayeti kerime İbn-i Ömer'in ifadesiyle nazil olunca, birin 700 olması, Fahri Kainat Efendimiz o denli duygulandı. Öylesine incelmiş kalbiyle Allah'a döndü, teveccüh etti ki, daha çok olmasını istiyordum. Allahümme zidni fi ümmeti dedim. Allah'ım ümmetim hakkında artır, bunu da artır. 700, 7000, 7 milyon artır Allah'ım, senin rahmetin geniştir. Ve diyor ki İbn Ömer, arkadan şu ayet nazil oldu. Vallahu yudaifu limen yasha ve ya innema yuvaffas sabirun ecrahum bighayri hisab. Hak yolunda dişini sıkan, sabrı ikdamda bulunan, bunlara haddi hesaba gelmez şekilde mükafat ve ihsan verilecektir deniyordu. Bu ayeti celile-i kerimede. Öyleyse ey kalbi hüşyar, kafası İslami meseleleri anlar hale gelen müminler, Vaziyetinizin nasıl kritik olduğunu düşüneceksiniz. Şu mezra-i alemde, muvakkaten durduğunuz bu alemde, Allah'ın size ihsan ettiği şeyleri olduğu gibi bırakmayacaksınız. Neşvu nema yollarını araştıracaksınız. Bir tohumu bir olarak bırakmayacaksınız. Bin ve binler yapmaya çalışacaksınız. Çünkü burası onun yeridir. En sevdiğiniz şeyleri tereddüt etmeden Allah yolunda vereceksiniz. Zira Allah en sevdiği şeyleri orada size verecektir. Gönül bağladığınız, kalbinizi kaptırdığınız, meftun olduğunuz, sizi çepeçevre saran dünyanızdan verdikçe Allah ukbanızı verecektir. Ahiretinizi ve dünyanızı mamur kılacaktır.